Ayrım 26.
Türkiye'den 200 yıl önce tekstilde yola çıkan ülkelerin bugün Türkiye'nin tekstil ürünlerinin rekabetine karşı uyguladıkları değişik engellemelerin Türkiye'nin başarısının bir işareti olabileceğini söyledim. Nihayet Türkiye'yi Batı'nın sanayi devleriyle mukayese etmeyin. Türkiye'yi 40 yıl, 30 yıl ve hatta 5 yıl önceki Türkiye ile mukayese edin dedim. Bunların yanında başka şeyler de söyledim. Biz dedim kişisel olarak farklı partilere, farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Fakat Türkiye'de seçimle iş başına gelen her hükümeti desteklemek, onun başarısı için çalışmak Türk iş adamının inancıdır. Mevcut hükümetin demokratik parlamenter hürriyetçi rejim şartları uygulama yolundaki çabalarından, serbest piyasa ekonomisinin icablarının yerine getirilmesi için yapılanlardan, yabancı sermayenin teşvikinden söz ettim. Nihayet Türk halkının ve Türk iş adamının yarına güvendiğini, yarından hiçbir endişe duymadan yatırıma, üretime devam çabasında olduğunu özellikle vurguladım. Konuşmam toplantıda bulunan Türkler için güzel bir sohbet niteliğini taşıyordu. Fakat toplantıya katılan yabancılar için çok önemliydi. Çünkü konuşma sonundaki sorulardan da açıklıkla anlaşıldığı gibi, yabancılar toplantıya bir konudaki şüphelerini, endişelerini gidermek için gelmişlerdi. Acaba Türkiye'de işler hep böyle iyi gider mi? Yoksa film yakında gene kopar mı? İhracat devam eder, Türkiye döviz sıkıntısına düşmez mi? Liberasyondan dönülür mü? Çünkü 1985 yılı Türkiye'de konvertibiliteye ve serbest piyasa ekonomisine geçişin yılıydı. Henüz çok kişi neyin olup biteceğini tahmin edemiyordu. Özellikle Türkiye'de yabancı sermaye kuruluşlarında iştiraki bulunan İsviçre firmalarıyla, Türkiye'ye mal satan İsviçre firmalarının ve de İsviçre'deki banka temsilciliklerinin öğrenmek istedikleri, Türkiye'nin bugün sahip olduğu döviz imkanlarının devamlı olup olmayacağıydı. İşin ilginç yanı şuydu, yabancılar devamlı şekilde kötümser olmasa bile şüpheci bir bekleyiş içinde dolanıp duruyordu. Bu bakımdan benim gibi ekonomideki değişmelerden büyük ölçüde etkilenme durumunda olan bir Türk iş adamının yakın gelecek hakkında iyimser sözler söylemesi, toplantıya katılan yabancıları belli ölçüde de olsa rahatlattı. Bu toplantı benim için önemli bir tecrübe teşkil etti. 66 Fransa 1986 yılında Fransız Ulusal İşverenler Konseyi'nin, CNPF, Conseil National de Patronat Français davetlisi olarak Türk-Fransız Ekonomik İşbirliği üzerine düzenlenen toplantılara katılmak, bir Türk sanayicisi ve TÜSİAD Başkanı olarak konuşmalar yapmak üzere Fransa'ya davet edildim. 1986 yılının Nisan ayında Paris'e ayak bastığım gün beklenmedik bir olayla karşılaştım. Davetlisi olduğum TÜSİAD'ın Fransa'daki karşıtı CNPF'nin başkan yardımcısı Guy Brana'yı sabah saat 7.30'da evinden otomobiliyle hareket ettiğinde teröristler çapraz ateşe tutmuşlar. Arabasına 30 kurşun sıkmışlar. Guy Brana yara almamış, şoförü yaralanmış. Bu olay Fransa'da büyük tepkiler yarattı. Radyo, televizyon, gazeteler sadece bundan söz ediyordu. Benim katılacağım toplantı Guy Brana'nın ofisinin bulunduğu Patronat Français binasında yapılacaktı. Zaten bu toplantı için Fransız polisi ciddi güvenlik önlemleri almış, fakat Guy Brana'ya saldırılınca güvenlik önlemleri arttırılmıştı. Binanın önünde kuş uçurulmuyordu. Bu olaydan iki gün sonra Patronat Français binasında toplantı yapıldı. Değişik Fransız şirketlerinden 250 kadar temsilci Türk ekonomisindeki gelişmeleri dinlemek için salonu doldurmuştu. Programa göre ben Türk ekonomisindeki gelişmeleri anlatacak bir konuşma yapacaktım. Daha önceden bu konuşmanın metnini hazırlamış, Fransızca ve İngilizce olarak Türkiye'de bastırtmıştım. Guy Brana'nın vurulması nedeniyle Türkiye'de hazırlamış olduğum konuşmayı değiştirdim. Açılışı yaparken bayanlar baylar diye söze başladığımda herkes Türk ekonomisindeki gelişmeleri anlatmamı bekliyordu. Ben ise dinleyenlere şu mesajı verdim. Paris'e gelir gelmez Guy Brana'ya yapılan menfur saldırıyı öğrendik. Biz Türkler olarak terörizmin ne kötü şey olduğunu biliyoruz. Çünkü 1980'den önce Türkiye'de her gün 20-30 kişi bu tip terörist kurşunlarıyla hayatını kaybediyordu. O zamanlar biz bu ızdırabı çekerken maalesef tüm Avrupalı dostlarımız gibi sizler de kulağınızı gözünüzü kapadınız. Ve hatta bizim hükümetin terörizme karşı aldığı tedbirleri yanlış değerlendirip hükümetlerimizi tanımazdan geldiniz. Teröristlere kucak açtınız. Biz terörizmin ne kötü şey olduğunu biliyoruz. Tek bir olayın dün Paris'te yarattığı paniğin önemini anlıyoruz. Onun için çok üzgünüz. Monsieur Guy Brana'ya ve hepinize geçmiş olsun deriz. Bu konuşma salonda büyük etki yaptı, büyük alkış topladı. Patronat Français'de bana olan ilgiyi artıran bir başka olay daha var. Paris'in en ünlü otellerinden biri olan George V Oteli'nde kalıyordum. Bu pahalı bir oteldir. CNPF binasına 200-300 metre mesafededir. Guy Branagh'ın saldırıya uğradığını duyunca otelin müracaat memurlarına bir çiçek ısmarladım. İyi bir çiçek yaptırın, hatta en iyisinden olsun diye tembih ettim. Bir de geçmiş olsun kartı yazıp verdim. Ertesi gün CNPF'de kime rastlasam aman efendim o ne çiçekmiş hikayesi anlatılıyor. Guy Branagh'a geçmiş olsuna gittim. Aman efendim o ne çiçekti? CNPF'nin başkanını ziyarete gittim, aynı hayret ifadesi. Bu işin altında bir çapanoğlu var ama bakalım nedir diye bekliyorum. Nihayet dayanamayıp otel müracaatındaki adama sordum, aldığım cevap şu. Siz bize en iyisini gönderin dediniz. Biz de sorduk soruşturduk. Paris'te en iyi çiçek 1000 frankmış, onu gönderdik. Hediye olayı Fransa'da başka kimselerle ilişkilerimde de etkili oldu. İstanbul'da gazeteci Mete Akyol'un hanımı el işi hediyeleri satan bir dükkan açmıştı. Açılışa gidip 3-5 takım masa örtüsü satın almıştım. Fransa'ya giderken bunları da götürmüştüm. Şirak hükümetinin yeni bakanlarından ticaret ve sanayi bakanlarını ziyaret edecektim. Bunlara Türk işi masa örtülerinden birer tane hediye edeyim mi diye sordum soruşturdum. Bana bakanları ziyarette çantadan çıkarıp hediye vermek ayıp olur dediler. Ama ben bizim Adana'da bu adettir diye kafama taktım. Birisini bulup ziyaretten önce bakanların sekreteryasına birer küçük el işi göz nuru masa örtüsünü kartıma iliştirip gönderdim. Abartılmış petrolcü hediyesi vermem Kayseriliğime uymayacağı gibi limitli imkanları olan Türkiye'mizde tepki de görür. Yarım elma, gönül alma, yabancılar bu tip incelikten hoşlanıyor. Çünkü kendileri ince adam, ziyaretimde bakanlar daha hello how are you demeden Bay Sabancı hediyelerimizi aldık, akşam karımıza vereceğiz, herhalde çok hoşuna gidecek, teşekkür ederiz diyorlar. Fransa 1980 yılından sonraki dönemlerde Türk hükümetlerinin demokratik bir temsil sistemine dayanmadığı gerekçesiyle Türk hükümetleriyle resmi temaslara ara vermişlerdi. Hiçbir Fransız hükümet üyesi 1980 yılından 1986 yılına kadarki dönemde ikili olarak Türk hükümet üyelerini veya hükümetin üst düzey yetkililerini kabul etmemişti. Ancak uluslararası toplantılarda Türk hükümeti üyeleriyle bir araya geliyorlardı. Mesela Başbakanımız 1986 yılında Paris'te OECD Bakanlar Toplantısı'nın 25. oturumuna sıramız geldiğinden başkanlık ettiği için bu sıfatıyla ve toplantıya katılan bakanlarla birlikte Başbakan Chirac ve Başbakan Mitterrand'la görüşmüştü. İkili görüşme yapılamadı. Ben Fransa'ya gitmeden CNP ve BNP Ak Bankası'ndaki Fransız ortağımız Devlet Bankası BNP yetkilileri aracılığıyla gerekli girişimleri başlatmıştım. Maliye Bakanı İzmir doğumlu Balladur ile Ticaret ve Sanayi Bakanlarını görmek istediğimi bildirmiştim. Ne yazık ki toplantının zamanı ters geldi. Fransızlar hükümeti yeni kurmuş, harıl harıl çalışıyor, zaten meşgul. Paris'e ayak bastığımız gün Amerika Libya'yı bombaladı. Ardından Guy Branagh'a teröristler saldırdı. OECD toplantısı araya girdi. Son ana kadar Balladur randevu talebimi reddetmedi. Fransa'da biraz daha kalsam mutlaka onu da görebilecektim ama diğer iki bakanı ticaret ve sanayi bakanlarını gördüm konuştum. Fransız bakanlar tabii ki beni TÜSİAD başkanı olarak kabul ettiler. Benim Sabancı Holding olarak onlarla işim ilişkim yoktu. Ama beni anlatırken Türkiye'nin en büyük ve temel konularda faaliyet gösteren sanayicisi Fortune dergisi sıralamasına göre dünyanın 500 büyük firması arasında. Sanat koleksiyonu var, vakıf kurdu, şu kadar yerde şu kadar kültür sitesi, kütüphane, okul, yurt yaptırdı. Binin üzerinde öğrenciye her ay burs veriyor diye önceden bilgiler, notlar aktarmışlar, tanıtmışlar. Bakanların buna göre ilgisi artıyor. Nitekim Sanayi Bakanı odasında makamı yerine yanımdaki koltuğa oturdu. Elindeki not dosyasına arada bir bakıyordu. Ben de içindeki notların üstünde fiyakalı bir resmimi gördüm. Ben bir Almanya gezisinde bir bankayı ziyaret ettiğimde büyük bir ders aldım. Yemekte bana bankanın genel müdürü, altın stokum şu kadar, döviz rezervim şu kadar, mevduatım şu, kredim bu diye anlatmadı. Anlatsaydı da ben bankacı olmadığımdan anlamazdım. Bana tablo koleksiyonlarının zenginliğinden, hangi meşhur ressamların tablolarına sahip olduklarından, verdikleri burslardan söz etti. Benim gözümü açtı, şimdi ben bizden yüzlerce yıl önce yola çıkmış Avrupalıya, şu kadar çimento, bu kadar bez üretiyorum desem rakamlar komik gelebilir. Ama o adam çok eski öz sanatımız, hat sanatımızdan, resimlerden, hayır işinden, sanattan anladığımı görünce, Türkiye'den gelmiş bir iş adamının da bu konuda ilgisini görünce şaşırdı. Fransa'daki bakan ziyaretlerinde 1980'den bu yana süre gelen Fransız hükümetinin direnişini dolaylı yoldan kırmış olduk. Fransız bakanların Türk hükümetinin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmelerini sağladım. Nasıl mı? Ticaret Bakanı'na giderken Turgut Özal'ın kardeşi Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yusuf Bozkurt Özal, Sanayi Bakanı'na giderken Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli ve diğer bazı Türk hükümet üst düzey yetkilileriyle birlikte gittim. Böylece 6 yıl aradan sonra Türk ve Fransız hükümet yetkilileri bir araya gelebildiler. Bakanların yanına girdiğimizde önce bu konuya dikkatlerini çekiyordum. Bakın diyordum, Türkiye'de yıllarca özel sektör tuğkakaydı. Bir hükümet yetkilisi bir özel sektör mensubuyla görünmekten korkardı. 1980'den bu yana bizde de liberal hükümet iş başında. Sizin Şirak hükümetiniz de liberal. Sizin karşınıza özel sektör hükümet kol kola geliyoruz. Ülkemizin ve insanlarımızın daha iyi yarınlar için Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerini geliştirme ortak amacıyla geliyoruz. Bu husus Şirak hükümetinin bakanlarını, diğer konuştuğumuz ilgilileri çok etkiliyordu. Bakanlar iş başına yeni gelmişlerdi. Dünya kadar işleri vardı. Onların karşısına geçip nasılsınız, çoluk çocuk nasıl, İstanbul güzel, şiş kebabı, Boğaziçi, kapalı çarşı lafı etmek doğru olamazdı. Daha önceden ne konuşacağımı, hangi bakana neyi anlatacağımı hazırlamıştım. Dersime çok çalışmıştım. Çünkü bana 15 dakika randevu vermişlerdi. Zaten bunun 5 dakikası nasılsın Allah'a ısmarladık merasimiyle geçerdi. Her birinin özelliğini, ilgi konularını daha önceden öğrenip hem Türkiye'nin hem Fransa'nın yararına olacak fikirleri ortaya atma arayışındaydım. Ticaret Bakanı'na gittiğimde Ticaret Bakanı Mr. Michel Noir hem Ticaret hem Turizm Bakanı olduğundan Airbus olayını gündeme getirdim. Fransa Türkiye'nin 10 milyarlık ithalatının sadece 300-400 milyon dolarını satıyor. Bu çok az. Son yılda Fransa'nın payı biraz arttı. Çünkü Airbus uçakları sattınız. Onların taksitlerini ödüyoruz. Türkiye 52 milyonluk pazar. Fakat orta ve uzun vadede dikkatli bakarsanız Türkiye'nin etrafındaki hinterland'ı da düşünmemiz gerek. Biz yetişmiş insanı ve diğer büyük potansiyelleriyle güçlü, istikrarlı Türkiye'yiz. Büyük umut vaat eden toplumumuz da tabii olarak bu hinterland'ın merkeziyiz. Bu hinterland'da 250 milyon insan yaşıyor. Türk hükümeti özelleştirme programı içinde THY'nin hisselerini satacak. Gelin Air France olarak hisselerin %35'ini alın. %10'unu da bir turizm ve otelcilik şirketiniz alsın. Türkiye'de oteller kurarlar, kalan %55'in %35'i Türk hükümetinde kalır. Aradaki farkı THY'de iyi çalışanlara öncelik vererek halka satarız. Yönetim kontratıyla şirketi siz idare edersiniz. Biz 10-15 Airbus uçağı daha alırız. Her yıl yedek parça alma, eğitim gibi alanlardaki münasebetlerle aramızdaki trafik artar, böylece Fransa ile ilişkiler gelişir. Bu projeleri böyle anlatınca ve hele projelere Fransızların da aklı yatınca Fransız bakan, "My time is your time, benim zamanım senin zaman" deyip 15 dakikalık randevuyu uzatmak bir yana, konuşma sonunda beni bakanlık odasından veya asansöre kadar uğurlama yerine bina dışına kadar çıkıp otomobilin kapısına kadar geçirdiler. Çünkü onlar da insandı, onlar da iş yapmak istiyordu. Sanayi Bakanı Monsieur Madeleine'e giderken de bir başka konu üzerinde hazırlandım. Ona da Türkiye'deki özelleştirme çalışmalarından söz ettim. Devlet bazı çimento fabrikalarını satmayı düşünüyor. Fransa çimento teknolojisine çok iyi. İhracatta iyi. Fransa'da çimento üretip Orta Doğu'da satacağınıza gelin Türkiye'deki çimento fabrikalarını özel sektörle birlikte satın alın. Fransız teknolojisiyi de işletin, gereken ek yatırımları yapın. Sonra Orta Doğu'ya bu fabrikalardan çimento satın fikrini işlerim. Fransız Sanayi Bakanı bu tekliflere büyük ilgi duydu. Türkiye'ye gelecek patrona Fransız heyetiyle birlikte bakanın da Türkiye'ye gelmesi için ricada bulundum. Türk hükümeti adına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli de daveti teyit etti. Bu konuşmalar bakanın çok hoşuna gitti. Aynen Ticaret Bakanı'nda olduğu gibi bakan bizi aşağılara kadar inerek uğurladı, otomobillerimize bindirdi. Avrupalıyı Avrupalı kafasıyla ziyaret etmeyi becermek ayrı bir şey. Avrupalıya Adana usulü don biçilmiyor. Avrupalıya Avrupalı usulü don giydirmek gerek. Yapılabilirse Avrupalı'nın ilgisi çekiliyor. Marsilya'da çimento üretip buradan Bağdat'a kadar bu ağır malı dağ taş taşıyacağınıza Niğde'deki devlet fabrikasını alalım, Torosların dağını taşını çimentoya çevirip hemen kısa yoldan Bağdat'a vardıralım. Kazanılacak navlun avantajı size de bize de fayda getirir. Biz bunu kendimiz yapabiliriz. Allah'ın izniyle yapıyoruz da, ama bir elin nesi var, iki elin sesi var. Güçlerimizi kaynak, teknoloji, pazarlama deneyimi, gereksiz rekabeti azaltmayı birçok konuda birleştirelim. Sizin kuvvetli olduğunuz yerlerde bizim bildiğimiz alanları evlendirelim. Çimento işine bir örnek teşkil etsin diye anlatıyorum. Bu örneğin muhtelif alanlarda akıllı bakarak çoğaltılması ve daha iyilerinin de bulunması mümkündür. Yeter ki el ele verelim, geçmiş geçmiştir. Bunu konuşmak, olayları sergilemek, üzülmek, hatta Türkler mi, Fransızlar mı, kim suçlu diyerek sorumlu aramak fuzuli olur. En kıymetli unsur olan zaman kaybımıza yenileri eklenir. Rötarımıza yeni ve gereksiz rötarlar katar, yazak olur. İleriye, geleceğe bakalım. Biz büyük gayretle liberal ekonomi, istikrarlı bir hükümet, özelleştirme gibi konularda koşarken siz de yeni gelen hükümet olarak aynı şeyleri arıyorsunuz. Şimdi el ele vermeni, şimdi kol kola girmeni, şimdi iki ülke ve insanların menfaatlerini birlik içinde geliştirmenin tam zamanıdır. Bakana bunları söyledim. Bakan heyecanla, Bay Sabancı, aynen görüşlerinize katılıyorum dedi. Sabancı topluluğu olarak Fransa'nın en büyük bankalarından bir devlet kuruluşu statüsü taşıyan BNP ile Banque Nationale de Paris, %50-%50 ortaklık esası üzerine Türkiye'de bir banka kurmuştuk. Paris'te olduğumuzu duyunca BNP'nin başkanı Mr. R. Thomas şerefime bankanın merkezinde bir öğle yemeği düzenlemiş. Bu yemekte önde gelen Fransız firmalarının üst düzey yöneticileriyle tanıştım. Daha sonra teröristler tarafından öldürülen Régie Renault firmasının başkanı Mr. G. Bess'le çok yakın bir ilişkimiz doğdu. Saint-Gobain International'in genel müdürü Mr. De Viepan ile Telemekanik Elektrik Murahas üyesi M.J. Wyatt'ı tanıdım. Paris'te bulunduğu sürede Fransa'nın önde gelen Figaro, Le Monde, France Le Soir, La Nouvelle Economiste, Echo gibi yayın organlarının temsilcileriyle değişik mülakatlar yaptım. Bunların hepsi yayımlandı. 1986 yılında Paris'e yaptığım gezinin bir renkli günü de Paris'te yaşayan Türk ressamlarıyla buluşmamdır. O günlerde Paris'te bulunan Türk gazeteci Necati Doğru ile Profesör Doktor Güngör Uras, Türk ressamlarının her hafta cumartesi günü Montmartre'da bir kahvede toplanıp sohbet ettiklerinden söz ettiler. Cumartesi günü bu toplantıya katılmaya niyetleniyorlardı. Ben de sizlerle geleyim dedim. Paris'teki Türk sanatkarlarının duayeni ağabeyi Abidin Dino'ymuş. Kafe Palle'deki toplantılara kimin katılacağı Abidin Dino'ya bildirilmiş. Abidin Dino'ya benim katılacağım haber verildiğinde hoş gelir memnun oluruz demiş. Nisan ayının bir cumartesi günü Paris'te yaşayan Türk sanatkarlarından Abidin Dino, Komet, Ömer Uluç, Ali Atmaca, Yüksel Aslan, Mustafa Altınbaş, Handan Börtücüne, Mehmet İleri, Mehmet Ulusoy, Vivet Kanetti ve Kerem Topuz'la birlikte olduk. Kafe Palle'de geçen saatlerim hayatımda unutamadığım en renkli saatlerdendir. Özellikle Abidin Dino gibi bir saygın sanatçıyla yakınlık kurma fırsatını elde ettim. Abidin Dino'nun dedesinin Adana'da Abidin Paşa Caddesi'ne ismini veren Adana'nın en eski toprak ağalarından olduğunu bilirdik. Abidin Dino'ya dedim ki, şu kaderin cilvesine bak ki Adana'nın toprak ağasının oğlu Türkiye'nin en hızlı sosyalisti. Adana'da bir pamuk işçisi oğlu Türkiye'nin en büyük kapitalisti olarak Paris'te bir kahvede buluşuyor. Abidin Dino'ya yanımda götürdüğüm Sabancı sanat koleksiyonuyla ilgili yayınlardan verdim. Hayat hikayemi anlatan kitaptan imzaladım. Koleksiyonumdaki resimler hoşuna gitti. Sabancı seni sevdim dedi. O gün Türk sanatçıların bana ikram etmek için çırpınmaları, civardaki atölyelerine davetleri, atölyelerindeki misafirperverlikleri unutamayacağım olaylardır. 9. Bölüm Başaramadıklarım 67. Başaramadıklarım. İnsanları hep gerçekleştirdikleriyle değerlendiriyoruz. Benim yapmaya çalışıp yapamadıklarım yaptıklarımın kat kat üstündedir. Çok geceler uykum kaçar. Acaba ben bunları niye beceremedim derim. Başlıca iki sebep bulmuşumdur. Ya ben bunları becerecek güçte değildim, zaten işler olmayacak, ülke için zararlı veya hayali işlerdi. Ya da bunlar gerçekçi, ülke için yararlı işlerdi de belleme yolundaki ülkenin değişik engelleri bana ileri gitme imkanı vermedi. Ben bir iş adamıyım. Yaptıklarım hatasıyla, sevabıyla ortadadır. İş adamı taşın altına parmağını koyan adamdır. Taşın altına parasını koymakta, zamanını koymakta, ismini koymakta. Hayali bir iş, ülke zararına olan bir iş elbette müteşebbisin ciddiyetiyle bağdaşmaz. Yapamadığım işleri becerseydim daha fazla zengin mi olacaktım? Benim yaşamımda ne değişiklik olurdu? Bilakis derdim artar, zamanımı daha çok iş yerdi. Daha fazla zengin olmaya ihtiyacım mı var? Ben zaten belli bir gelire sahip olan bir adamım. Daha fazla para kazanmakla yaşamım değişmez. Ama daha fazla para kazanacak işler yapmak binlerce insana daha iş, evlerine daha çok aş, devlet babanın hazinesine daha çok vergi, ülkeye daha çok ihracat geliri, refah sağlar. Benim yapamadıklarım bir gün mutlaka yapılacaktır. Daha büyük ölçüde yapılacaktır. Ama gecikmenin faturasını acaba kim ödeyecektir? Olumsuz engelleri günlük politika hesabıyla ortaya atan politikacı mı? İşi değişik sebeple geciktiren devlet dairesindeki bürokrat mı? Türkiye'de insanların yaptıklarından değil, yapmadıklarından da yargılandıkları, yapmadıkları için de hesap vermek durumunda kaldıkları gün biz kurtulacağız. Testiyi kıranla doldurup getiren arasındaki farkı iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Çok meşhur bir kişiyi tanırım, değişik sorumluluklar üstlenmiştir. Sohbetlerinde menfi sonuçlanmış işleri imzalamaktan çekinmediğini açıkça anlatır. Çünkü bu kişi 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra müspet imzaladığı bazı işler için mahkemeye gitmiş. O tarihten bu yana çok önemli mevkilerde olduğu halde işe hep menfi yaklaşmış. Açıkça der ki ben yapmadıklarım için değil yaptıklarımdan hesap verdim. Bir başka çok meşhur kişi Türkiye'nin enerji sorununu şahsi sloganıyla 35 yıl geciktirmiş. Türk ekonomisinin felaketine imza atmıştır. Kimse bu kişinin engellemelerini zararından söz etmez. Bu engellemelerin zaman bakımından parasal olarak kaça mal olduğunu hesaplamaz. İnsanların yaşı ilerledikçe dinamizmleri azalıyor, cesaretleri zayıflıyor, risk yüklenmekten çekiniyorlar, mücadeleden, kavgadan korkar oluyorlar. Ben 30 yaşındayken, 40 yaşındayken Adana'dan sabah 6 uçağıyla Ankara'ya veya İstanbul'a uçardım. Bütün gün devlet dairelerinde sabahtan akşama kadar, kapıdaki odacından evrak kayıt memuruna kadar işim düşen herkesin çayını içer, dertlerini dinler, işimi kovalardım. Bir yerlere takılan evrakımı ele geçirmeden evime dönmezdim. Hayır, olmaz, imkansız sözlerinden yılmaz, olmazı olur etmeden bırakmazdım. Gece yarısı eve döndüğümde kafamda yeni projeler, ertesi sabah montajı yapılan fabrikanın mühendisiyle erkenden işe başlardım. Zaman içinde ülkenin şartları değişiyor, fırsatları kaçıyor, insanlar yaşlanıyor. Aynı fırsatı bir daha ele geçirme imkanı kolay bulunmuyor. Teşvik belgesi uygulaması başlangıçta çok iyi kullanıldı. Müteşebbis işinin mecnunu bir adam, ver eline bir kağıt parçasını teşvik belgesi diye sırtını sıvazla, bırak koşsun. Para bulsun, makine bulsun, işçiyle uğraşsın. Yaptıkları şeyler bu ülkede kalacak, yani ele gitmeyecek. Bugün düşünüyorum, yapamadıklarım gerçekleşseydi Türkiye'nin yararına mı olurdu, yoksa zararına mı? Amerikan Ford, Philip Morris, Japon Nissan, Alman Daimler-Benz, Fransız Citroen firmaları Türkiye'de parmaklarını taşın altına koyup ekonomik kapasitede üretime geçselerdi, iç pazar daralması onları etkiler miydi? Yoksa kamçılar daha fazla ihracata mı yönelirlerdi? Alman Thyssen firması çelik üretimine başlasaydı acaba hala demir çelik ithaline döviz öder miydik? İngilizler iki büyük oteli yapsaydı bu başka otellerin yapımına da yol açmaz mıydı? Bu otelleri doldurmak için dışarıdan getirecekleri turistlerin döviz geliri acaba ne kadar olurdu? Kaba hesapla bu projeler 10 bin Türk gencine doğrudan doğruya, 100 bin Türk gencine de dolaylı olarak iş imkanı yaratmayacak mıydı?